Ayrım 14, sayfa 109, 18. kısım. Eller yapışık. Dayanın en uzman, en hızlı olduğu Wing Chun yöntemiydi bu. Vuruş yaparken, rakibin hamlesinden kaçınırken, sürekli olarak onunla temas halinde bulunacak kadar yakın olmayı gerektiren bir yöntem. Yumruklar, dirsek darbeleri, el kenarlarıyla yapılan vuruşlar, darbe yağmuru kaçmaya, geri adım atmaya izin vermeksizin sürüp giderdi. İnsan düşmanına yapışık gibi. Dayan'ın bunca yoğun temastan iğrenmesi gerekirken konu dövüş olduğunda böylesi belirtiler göstermezdi. Tam tersine böylesine yakın temastan bir çeşit zevk bile alıyordu. Hareketin tümüyle değişmesinden, okşayışın darbeye dönüşmesinden keyif alıyormuş gibi. Aslında bir sırrı vardı Dayan'ın. Böylesine yakın dövüşte ustalaşmasının bir nedeni de miyop olması, kazanmak için tek çarenin düşmanının çok yakında her bir ayrıntıyı görüp yakalayacak kadar yakınında durmaya çalışmasıydı. Güçsüzlüğünü güce çevirmiş, hızına güvenerek rakiplerinin dengesini bozacak şekilde büyük riskler alarak yakın dövüşte uzmanlaşmıştı. O akşamda Muğberk Matulli'nin salonundaki antrenman, gün boyu yaşadığı heyecanları yatıştırmanın kusursuz olarak yolu olarak görünüyordu. Teresa'ya konuştukları, etnologla görüştükten sonra doğruca hastaneye gitmiş, Lucia'nın ayrıntılı muayeneden geçtiğini söyleyerek yanına girmesine izin vermediler. Önce öfkelendiyse de Doktor Duggar'ın yarından itibaren direnleri çıkarmayı düşündüğünü duyup rahatladı. Yine de eve döndüğünde iyi haberin keyfini alabildiğince çıkaramadı Dayan. Van Ki'nin öldürülmesi her şeyi gölgeliyordu, oğlunun iyileşmesini bile. Cinayetin korkunçluğu aklından çıkmıyordu bir türlü. Alman hekimin iç organlarını parçalayan elde, duvarlara yapışmış yaban mersinleri de, akapunturcunun vücudunu gözler önüne seren parıltılı ekranda, hepsi zihninde doluşuyor, birbirine dolaşıp karışıyordu. Cinayeti ve çocuğunun iyileşmesini iki ayrı olay gibi düşünemiyordu bir türlü. Üstelik çocuk hastalıkları binası da üniformalı polis koruması altına alınmıştı. Madame Ferrer'e polislerin burada ne aradığını sorduğunda aldığı tek cevap güvenlik olmuştu. Hangi güvenlik, hangi tehlikeye karşı, yoksa Necker'ın koridorlarında hala kol gezen bir katil mi vardı? Gücünü böylesi meraklara harcamaktansa ter kokusunu ve vuruşları tercih etti. Eller yapışık, kaygılarından kurtulmanın bir yolu. Eve döndüğünde duşa girip sıcak suyun altında yıkandı. Sonra telesekreterdeki mesajları dinledi. Hep aynı çağrılar. Haber almak isteyen, teselli etmeye uğraşan dostların, tanıdıkların bitmek tükenmek bilmeyen konuşmaları. Annesinin bıraktığı mesajlar da vardı. O nefret ettiği sesi her duyuşunda telesekreterin sonraki mesaj tuşuna basıyordu. Mutfağa gitti. Saçları sırılsıklam, yanakları alev alev, darling çayı dolu demliği, palmi toz kavanozunu ve yoğurtları bir tepsinin üzerine yerleştirdi. Neredeyse yalnız bisküvi ve süt ürünleriyle besleniyordu. Sonra akşamüstü satın aldığı kitaplarla yatak odasına yerleşti. Araştırması gereken bir şey vardı. Belirsiz, dolaylı ama Dayan'ı derinden meraklandıran bir şey akupunktur. Van Ki'nin Lucy'nin vücuduna ne gibi bir müdahalede bulunduğunu anlamak istiyordu. Anlaşılmaz da olsa bu yöntemin o korkunç gecenin diğer olaylarıyla bir şekilde ilişkili olduğunu hissediyordu. Bir saatlik bir okuma birçok gerçeği anlamasına yetti. Her şeyden önce Eric Duggar'a haklıydı. Fizyolojik olarak bakıldığında akupunkturcunun iğne bastırdığı belirli bir nokta yoktu. Ne sinirler, ne kaslar, ne de derinin duyarlı bölümleri. En azından düzenli olarak yoktu. Vücudun içindeki meridyenler de fiziksel olarak hiçbir zaman kanıtlanmamıştı. Yapılan araştırmalar iğnelerin neden endorfinlere ağrı kesici özellikleri olan hormonlar, serbest bırakıldığını gösteriyordu sadece. Başka incelemelerde de bazı noktaların elektrik özelliklerini ortaya koymuştu. Ne var ki bu tespitlerden hiçbiri genelleştirilemezdi. Üstelik Rolf Banking'in vardığı sonuçla karşılaştırıldığında değinilen bu bulguların sözü bile edilmemesi gerekirdi. Alman hekim de doğruyu söylemişti. Çin tıbbına göre akupunktur güzelli bir özelliğe sahipti. Uygulayıcılarının yaşamsal enerji olarak adlandırdıkları Wang Qi'nin bir çeşit ilk atılma, ilk kaynağa benzediği bir özellik. Hem sonra neden olmasın? Sağlam mantığına, biyoloji eğitimine rağmen Diana'daki gelişmelerin ışığında her şeyi kabule hazırdı. Açık olan bir şey varsa da o da akupunkturcunun fizyolojik mekanizmaları batı tıp aletlerinin erişemeyeceği bir derinlikten harekete geçtiğiydi. Dayan okumaya devam etti. Onu şimdi asıl ilgilendiren bu esrarlı güçlerin coğrafyasıydı. Alman hekim yer altı sularından söz etmiş, böylelikle yaşamsal enerjinin insan vücudu içinde nehirleri olduğunu söylemişti. Bir yer altı topografyası izleyen meridyenler, dayan saatlerce bu karmaşık akımları ve aralarındaki grift ilişkiyi anlamaya çalıştı. En şaşırtıcı olanı bu enerjinin aynı zamanda hem vücudun içinde hem de dışında bulunuyor olmasıydı. Yapılması gereken sadece şu ya da bu meridyeni ısıtmak, yatıştırmak ya da harekete geçirmek değil, daha da önemlisi bu akımı dış güçlerle dengelemekti. Kısacası akupunkturcunun parmakları arasındaki iğneler evrene uzanan organizmanın var olduğu sayılan kozmik bir güçle ahenkleşmesini sağlayan minicik bağlantı noktaları gibiydi. Dayan okumayı kesti. Bu kavramlar, kullanılan sözler rahatsız ediyordu onu. Bütün bunlar tinselcilerin kendilerine özgü konuşmasını guruya erişemedikleri için kaybolan ruhlara yapılan çağrıları hatırlatıyordu. Yine de oğlunun derisine saplanmış o yeşil ve canlı iğneleri unutamıyordu. Bizzat kendisi de o anda gizemli ve anlatılmaz güçlere kurulmuş köprülere, geçitlere benzetmişti iğneleri. Dayan ışığı söndürüp düşünmeye koyuldu. Çin tıbbı hakkında bu kitaplar ona bir tek düşünce dışında hiçbir şey öğretmemişti. Belki de Lucien kültürel mirası nedeniyle akupunktura herhangi bir çocuktan daha duyarlıydı. Belki de vücudunun bu yönteme daha olumlu tepki vermesini sağlayan genetik bir birikime sahipti. İyi ama dayan soya çekim yasaları konusunda ne biliyordu? Bu temelsiz bir varsayım mıydı yoksa? Ne olursa olsun Lucien'in doğum koşulları hakkında kesin bir bilgi vermeyen bir varsayım. Bir kez daha Wang Qi'nin akupunktur seansını bütün ayrıntılarıyla hatırlamaya çalıştı. Durmadan aklına gelen bir cümle vardı. O gecenin karmaşasında dikkat etmediği ama bu akşam özel bir yankıyla hatırladığı bir cümle. Yanından ayrılmadan bu çocuk yaşamalı, anlıyorsunuz değil mi demişti Alman doktor. O sırada bu cümle akupunkturcunun kararlılığını gösteriyor gibi gelmişti Diana. Ama aynı cümle Diana'nın henüz bilmediği bir nedenle Lucia'nın ne pahasına olursa olsun yaşaması gerektiği anlamına da gelebilirdi. Alman doktor bir sır, çocukla ilgili bir gerçeği bilen biri gibi konuşmuştu. Belki de Diana'nın bu öğleden sonra düşlediği gibi olağan düşüşü bir aile kökeni ya da fizyolojik bir özellik ya da Lucia'nın daha ileriki yaşlarda başarması gereken bir görev, tamamlaması gereken bir misyon. Saçma teoriler hastalığına yeniden yakalanmak üzereydi. Aynı zamanda da uzaktan gelen bir yankı gibi. Alman doktorun sesini duyuyordu. Doktorun akupunktur seansı sırasında gizlemeye çalıştığı olağanüstü gerginliği, kaygıyı hissediyordu. O adam bir şeyler biliyordu. Lucien diğerleri gibi bir çocuk değildi. Langios da polis içgüdüsüyle bu durumu fark etmişti. İşte Lucien'la Hristiyanlık kökleriyle böylesine ilgilenmesinin nedeni de buydu. Çılgınlıksa çılgınlık, dayan birden yepyeni bir olasılığı düşünmeye başladı. İkinci bölüm. Gözcüler. 19. kısım. 11 Ekim Pazartesi. Dayan Surunes'te Valerian Tepesi'nin yamaçlarına arşınlıyordu. Önce beyaz haçlarla süslü Amerikan mezarlığını boydan boya geçmiş, sonra da Buğuk Ormanı'na hakim bayırları dolaşmıştı. Bu yol doğru değildi kuşkusuz. St. Cloud Köprüsü yakınlarında bir yerlerde şaşırmış olmalıydı. Şimdi kiralık arabasının direksiyonunda Bas Rogers sokağından iniyor, kentin grisiyle yeniden buluşuyordu. Yağmurun altında renksiz caddeleriyle üşümüş, birbirine yakınlaşmış dar sokaklarıyla iç karartıcı banyonun ortasındaydı. Dayan tüm gücüyle soruşturmanın içine dalmıştı. Hafta sonu tatilinden yararlanarak birkaç araştırma yürütmüş, şimdi de sorularının merkezine varmayı umuyordu. Granitten bir Sükermeri'nin altından geçti. Gururla Baldevi mahallesinin girişini haber veren kavşağın çevresinden döndü. Sonra da sağında Gambetta Caddesi'ni gördü. Kenarından demir yolu geçen cadde asırların yıpratıcı etkisine direnmiş gibi görünen, birbirine yaslanarak sıralanan küçük evlerle çevriliydi. 58 numara iki katın pis ve dökük tuğla duvarlı balkonları siyah demirden bir binaydı. Dayan güçlük çekmeden park yeri buldu ve binaya girdi. Karşısına bakımsız bir sahanlık, leş gibi posta kutuları, koyu rengi boyanmış bir merdiven çıktı. Çöp tenekelerinden yayılan kokular bile genel görüntüyle ahenk içindeydi. Binanın tüm öyküsünü özetleyen merdiven altına gizlenmiş homurtulu ve şiddetli bir acıydı. Merdiven otomatiğine bastı. Işığın yanmadığını, yarım yanmayacağını gördü. Üzerinde kiracıların adlarının yazılı olduğu küflenmiş karton parçalarına yaklaştı. Sokaktan sızan ışığın yardımıyla aradığını Patrick Langeos'un evine bir gece önce telefon ederek öğrendiği adı buldu. Gıcırtılı basamaklar, tozlu merdiven trabzanı, bildik beklenen duygular birbirini izliyordu. Dayan her adımda hışırdayan petrol mavisi uzun bir yağmurluk giymişti. Omuzlarında küçük yağmur damlaları parıldıyor. Bu parıltılar da ona güven veriyordu. İkinci kata varıp soldaki kapıyı çaldı. Cevap yoktu. Bir daha çaldı. Bir dakika daha geçti. Dayan geri dönmek üzereydi ki içeriden bir sifon sesi duyuldu. Kapı sonunda açıldı. Karşısında genç bir adam duruyordu. Kapşonlu, renksiz ve şekilsiz bir jogging eşofmanı giymişti. Dayan karanlıkta adamın yüzünü iyi seçemedi. Görebildiği kadarıyla adam hatırladığından daha gençti. 30'unda daha fazla değil, daha da zayıf, dikkatini asıl çeken aralık kapıdan süzülen kenevir kokusu oldu. Anlaşılan adam tam da hafif bir uyuşturucu seansının ortasındaydı. Sifon sesinin nedeni işte, Dayan sordu. Mark Vlokkis mi? Gölgeli yüz kıpırdamadı. Sonra genizden çıkan bir ses duyuldu. Ne var? Dayan gözünü düzeltti. Bu nezleli ses en kötüsünün habercisiydi. Karşısındaki herif sadece esrarla yetinmiyordu anlaşılan. Adım Dayan Tiberg. Adamda sessizlik. Dayan devam etti. Kim olduğumu anladınız değil mi? Hayır. Kaza gecesi 4x4'teki bendim. Vlokov bir şey söylemedi. Bir dakika geçti. Ya da belki sadece birkaç saniye. Dayan içinde bulunduğu gerginlikten olacak hiçbir şeyden emin değildi. Adam buyurdu. Girin. Dayan duvardan dizilmiş CD'lere ve video kasetlerle dolu minicik bir holden geçti. Sağında muşamba ve formika kaplı bir mutfak gördü. Adam bir el hareketiyle mutfağa girmesini işaret etti. Grimsi perdelerin ardında iç karartıcı bir ışık sızıyordu. Bir musluk, bir su ısıtıcısı, yıkanmamış bulaşıkların altında boğulan iki donuk leke, Bir de havayı kaplayan uyuşturucu kokusu. Dayan yere aralık pencerenin yanında bir iskemle gördü. Yağmurluğundan yeni hışırtılar çıkararak hızla iskemleye oturdu. Adam masanın öte tarafındaki tabureye çöktü. Alnının üzerinde indirdiği sarımtırak kapşonun altından uzun ve kupkuru bir yüz görünüyordu. Ördek kuyruğu kesimli sarı saçlar, mısır püskürü gibi kıvırcık keçi sakalı, artık sargıları yoktu. Sadece alnında ve kaşlarında kahverengi birkaç kabuk. Kafası öne eğik mırıldandı. Hastaneye gelmek istiyordum ama durdu, kafasını kaldırdı. Yeşil gözleri buzdan bir denize açılmış küçük kombozları hatırlatıyordu. Sordu. Şimdi yani çocuk demek istiyorum şimdi. Dayan adamın kimseden bir haber almadığını anladı. Daha iyi, inanılır gibi değil ama düzelme yolunda. Onun için bu konuyu bir kenara bırakalım, tamam mı? Vlokvik karşısındakini kararsızlıkla süzdü. Yavaşça başını salladı. Çarpık çarpık bir vücudu, büzülmüş omuzları vardı. Kendi kişisel rahatsızlığının tusağı, bir uyuşturucu kurbanı. Vlovik sordu. Ne istiyorsunuz? Kazanın ayrıntılarını konuşmak, direksiyondayken başınızdan neler geçtiğini öğrenmek. Kamyon şoförü irkildi. Göz bebeklerinden yıldırım hızıyla bir güvensizlik geçti. Dayan adama konuşacak zaman bırakmadı. O gece Port de Antony Caddesi'ndeki park yerinden geldiğinizi söylediniz. Orada ne yapıyordunuz? Dinleniyor muydunuz? Bu bölümdeki yabancı kelimeler. Port de Auteuil. Portede Auteuil. Mark Vlovic. Marc Vlovic. Boulogne. Boulogne. Saint Claude. Saint Claude. Buzz Rogers. Buzz Rogers. Belvedere. Belvedere. Gambetta. Gambetta. Muberg Mutoli. Mauberte. Mutualite.